Yahudu adlı bu kısa kitabı çalışmak bir altın madeninde çalışmak gibidir. Çünkü burada bulunmak üzere bekleyen pek çok zengin mücevher var. Bu kitabın yazarı Yahuda'dır. Yahuda kendisinin bize burada bildirdiği üzere Yakup'un kardeşidir. Müjde kayıtlarında Yakup adında 4 kişiyle karşılaşıyoruz ve Yahuda adında da 3 kişi var. Bu mektubun yazarını tanımamıza Matta'daki kayıt yardımcı olmaktadır. Matta 13. bölüm 55. ayet. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi der bu ayette. Öyleyse bu kardeşlerden ikisi Yakup kitabının yazarı olan Yakup ve Yahuda kitabının yazarı olan Yahuda, Yusuf ve Meryem'in çocuklarıdır. Yahuda isimli iki adam daha vardır ve her ikisi de Rabbimizin 12 elçisi arasındadır. En iyi tanınanı tabii ki Rabbi ele veren, haberci olan Yahuda İskariyot'tur. Yahuda isimli diğer elçi şu şekilde ayrılmıştır. Yuhanna 14. bölüm 22. ayet. Yahuda İskariyot değil, ona "Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?" diye soran öğrencidir. Çok net bir şekilde ayrılmaktadır. Kendisinin Yahuda İskariyot olmadığı söylenir. Bu yüzden bu mektubun yazarının kutsal kitabının sözünü ettiği 3. Yahuda, Rab İsa Mesih'in ailesinden olan Yahuda olduğuna inanıyoruz. Ne Yakup'un ne de Yahuda'nın kendilerini Rab İsa'nın kardeşleri olarak tanıtmadıklarına dikkat etmeliyiz. Yakup kendisini Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu olarak tanıtır ve Yahuda kendini İsa Mesih'in kulu Yakup'un kardeşi olarak tanıtmaktadır. Yahuda kendini İsa Mesih'in kulu yani kölesi olarak tanıtır. Yakup'la Yahuda neden İsa ile olan kan bağlarının üzerinde durmamaktadır? Bence nedeni açık. Ne Yakup ne de Yahuda İsa'nın Mesih olduğuna onun dirilişinden sonrasına kadar iman etmediler. Onları İsa'nın Mesih olduğuna ikna edip bunu onlar için kanıtlayan onun ölümden dirilişiydi. O zamana kadar onun dine dönüp fanatik olduğunu ve kutsal kitabın söylediği gibi aklını kaçırmış olduğunu düşünmüş olabilirler. Ama ölümden dirildiğinde iman ettiler. İsa Mesih'in yaşadığı zaman da onunla aynı evde, aynı ailede büyüyüp de onu tanımamak mümkündür. Ben Nasıra'daki büyüme yıllarında çektiği yalnızlık ve yanlış anlaşılmasının 69. mezmurda dile getirildiğine inanıyorum. Bu yüzden kardeşleri onunla birlikte yetiştirildikleri halde o sırada onu gerçekten tanımadıklarını düşünmekteyim. Elçi Paulus'un daha sonra dile getirdiği gibi. 2. Korintliler 5. bölüm 16. ayet. Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da artık öyle tanımıyoruz der elçi. Yahuda onun ailesinden olduğu halde İsa'nın yüceltilmiş Mesih olduğunu anladı ve insansal ilişki artık onun için önemini kaybetti. Onun da tıpkı herkes gibi Mesih'in önüne bir günahkar olarak gelip onu kurtarıcısı olarak kabul etmesi gerekmektedir. Bu arada bu hem Yakup ve hem de Yahuda'nın elçilerden sonraki çağda ortaya çıkan bir tutuma verdikleri muhteşem bir yanıtı oluşturur. Çok özel kişilermişçesine İsa'nın ailesine batıl ve kutsal bir şekilde saygı gösterildiği kısa bir dönem oldu. Aslında bu kişiler üstün değildiler. Tıpkı sizin ve benim Mesih'e gelmemiz gerektiği gibi Mesih'e gelmesi gereken normal insanlardı. Ben her zaman Protestanlığın Meryem'i ihmal ettiğini düşünüyorum. Meryem harikulade bir insandı. Tanrı tarafından Tanrı oğlunu doğurmak üzere seçilmiş ve bir rastlantı sonucu seçilmemişti. Bu bütün diğer insanlardan fazla yüceltilmesi gerektiği anlamına gelmez. Ama Meryem'in kendisine ait özel bir yeri de vardır. Elizabeth onun kadınlar arasında kutsanmış olduğunu söyledi. Bütün diğer kadınlardan daha fazla kutsandığı söylenmiştir. Ve Meryem kendisi bir kurtarıcıya olan ihtiyacını Luka 1. bölüm 47. ayette dile getirmiştir. Bu yüzden Yakup ve Yahuda kilisenin Rab İsa'nın ailesini çok yüksek bir konuma yükselttiği kısa döneme karşı çıkarlardı. Kendileri sadece İsa Mesih'in kulları olma konumunu kabullendiler. Bu mektubun tarihinin İsa'dan sonra 66 ile 69. yıllar arasında olduğu düşünülür. Mektup açık bir şekilde inançtan dönme zamanlarına güvence vermektedir. Yahuda müjde ve kurtuluşumuz hakkında bazı gerçekleri yazmak üzere esinlendirilip kalemi ele almıştır. İmanla aklanma konusunu seçebilirdi ama elçi Paulus bunu Romalılarda ele aldı. Mesih'in dirilişi konusunu da seçebilirdi ama Paulus bu konuyu 1. Korintliler'de yine ele almıştır. Ya da barıştırılma öğretisini de seçebilirdi ama Paulus bu konuyu da 2. Korintliler'de ele aldı. Yahuda büyük bir ihtimalle iman konusunda yazabilirdi ama Paulus Galatyalılar mektubunda bu konuyu da yazdı. Ya da kilisenin Mesih'in bedeni olduğu konusunda yazabilir miydi? Paulus Efeslilerde bunu yazmıştır. Mesih'in kişiliği hakkında yazmayı da seçebilirdi ama yine Koleseliler mektubu bu konu üzerindedir. Yahuda başkâhinimiz hakkında yazmayı da seçebilirdi ancak İbraniler kitabının yazarı bu konuda zaten yazdı. Paydaşlık konusunu seçebilirdi ama Yuhanna daha sonra bu konuda yazacaktı. Bu yüzden Tanrı'nın ruhu onun bu büyük doktrinlerden birini ele almak yerine başka bir konuyu ele almasına doğru yönlendirmiştir. Tanrı'nın ruhu o daha yazmaya başlamadan ona hangi konuda yazması gerektiğini bildirdi. Yahuda'nın konusu gelecek olan inançtan dönme dönemiyle ilgiliydi. Bizlere inançtan dönmenin en canlı anlatımında bulunmaktadır ve bunu çok dramatik bir şekilde sunar. Yahuda, Mesih'in kilisesinin seyahat ettiği yolun en tehlikeli virajına kırmızı bir lamba asmaktadır. Yahuda, gelecekteki konumları çok canlı terimlerle ve huşu uyandırıcı bir dille tanımlar. Bu kısa mektup bir güvenlik alarmı gibidir. İnançtan dönen kişiler kiliseyi dolduruyorlar. Kimse dikkat etmezken arka kapıdan giriyorlar. Ve bu kısa mektup bir atom bombası etkisi yaratacak bu insanlar için. İlk atom bombası Hiroşima ya da Nagasaki'nin üzerine düşmedi. Yahuda bu kısa mektubu yazdığında bu mektubu okuyanların ortasına düştü. Bu mektup bir atom bombasıdır ve ilk kilisede bir uyarı olarak patlamıştır. Yahuda kutsal kitapta şeytanın baş melek Mikail ile Musa'nın bedeni hakkında mücadele edişinin tek kaydını içeren kitaptır. Bu önemli. Kutsal kitabın önemli bir bölümünü oluşturur. Yahuda ayrıca kutsal kitabın başka hiçbir yerinde bulunmayan Hanok'un peygamberliğini de içermektedir. Rabbin on binlerce kutsalıyla birlikte geldiğini görür. Yahuda'nın kısa peygamberliği vahiy kitabına uygun bir ön söz oluşturmaktadır. Şimdi sizlere bu mektubu nasıl ana hatlara ayırdığımı paylaşacağım. Bu mektubu 3 ana bölüme ayırmak mümkündür. Birincisi mektubun yazılmasının nedenidir. 1, 2 ve 3. ayetler bunu anlatır. 1 ve 2. ayetlerde inanlar için güvence, kutsallaştırılmış, korunmuş ve çağrılmış olmanın güvencesi konu edilir. 3. ayette konunun inançtan dönmeye değişmesini görüyoruz. 2. ana bölüm olarak inançtan dönüş olayları 4 ila 16. ayetlerde konu edilir. Bu inançtan dönüş olaylarında ben 7 ayrı bölüme ayırıyorum. İnançtan dönüşün başlangıcı 4. ayet, İsrail'in inançsızlıktan ötürü çölde yok edilmesi 5. ayet, 6. ayette meleklerin isyan ettiğini ve zincire vurulduklarını görüyoruz. 4. olarak 7. ayette Sodom ve Gomorra cinsel bakımdan günah işlediler, ateşle yok edildiler konu edilir. 8, 9 ve 10. ayetlerde günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanır. 11. ayet Kain, Balaam ve Kora'nın inançtan dönmesi örneklerini içerir. 12. ayetten 16. ayete kadar günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanır ve anlatılır. 3. ana nokta ise inançtan dönüş zamanlarında inanların yapması gerekenleri içermektedir. 17 ila 25. ayetler bu konuyu temel alır. İnanlar elçiler tarafından inançtan dönmüş bu kişilerin geleceği hakkında 17, 18 ve 19. ayetlerde uyarılır. 20 ila 25. ayetlerde inanların inançtan dönüş zamanlarında ne yapmaları gerektiği bildirilmektedir. Bunu da kendi içerisinde 7 bölüme ayırmak mümkündür. İlk olarak bina edilmeleri ve bina etmeleri, ikinci olarak dua etmeleri, üçüncü olarak kendilerini korumaları, dördüncü olarak gerçeği aramaları, beşincisi merhametli olmaları, altıncısı başkalarını kurtarmaları ve son olarak 7. olarak da günahtan uzak durmaları konu edilmektedir. Şimdi Yahuda mektubunun biraz yazılış nedenine bakalım. İlk 3 ayette Yahuda bu mektubu neden yazdığını bildirmektedir. Yahuda kurtuluşumuz hakkında yazmayı tasarladığını ama Tanrı'nın ruhunun kırmızı bir uyarı işareti koyduğu ve onların dikkatini yakında kilisenin başına gelecek olan inançtan dönüş zamanlarına çekmesi talimatını verdiğini görüyoruz. İlk olarak inanlar için güvence demiştim. Yahuda 1. bölüm 1. ayet. İsa Mesih'in kulu, Yakub'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam der. İncil'de Yahuda adını taşıyan 3 kişi olduğunu söyledim. Ama bu mektubun yazarının Rab İsa Mesih'in kardeşi olduğu hakkında iyi kanıtlarımız var. İsa Mesih'in kulu diyor. Kul bildiğiniz gibi köle anlamına gelir. Rab İsa ile kan bağı olduğunu bunun kendisini üstün gösterme çabası gibi görünebileceği korkusuyla bildirmez. Bu ilk kilisede elçilerden sonraki dönemde oluşan İsa'nın ailesi ve çok ruhsal ve üstün kişiler oldukları için onlara özel saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesini ortadan kaldırmalıdır. Ünlü Grek bilgini Dr. Marvin Winsert şöyle der. Yahuda'nın Rab'le olan ilişkisinden söz etmemesi, doğal ilişkisinin onun kafasında ruhsal ilişkiden sonra gelmesi olabilir. Ve Dean Alford, eğer böyle yapsaydı bundan bir daha ve daha sonraki çağlarda Rab'bin yeryüzündeki akrabaları hakkında gelişen batıl inançlar konusunda tehlike yaratır demiştir. Giriş bölümünde söylediğim gibi Yahuda kendini Yakup'un kardeşi olarak tanıtmaktadır. Hem Yakup ve hem de Yahuda Rab İsa'nın Meryem ve Yusuf'tan olan kardeşleriydiler ve Yakup kendi adını taşıyan mektubunda yazarıdır. Elçi Paulus kendisinden Yeruşalim'deki kilisenin sütunlarından biri olarak söz eder. Baba Tanrı tarafından sevilip diyor. Baba Tanrı tarafından sevildiğimizi ya da onun tarafından sevilenler olduğumuzu bilmek ve bunu yürekten hissetmek bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Sizinle Moody Bible Enstitüsü'nde Grekçe bilgini olan Kennedy West'in çevirisini paylaşmak istiyorum. Kendisinin çevirisi biraz daha ayrıntılı olmakla birlikte birçok yerde özgün anlamı daha iyi bir şekilde ortaya koyuyor. Şöyle diyor bu çeviride. İsa Mesih'in kölesi ve Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilenlere ve onun sevgisinin sürekli hedefleri olma konumunda olanlara ve İsa Mesih için korunan ve sürekli olarak dikkatle gözlenilenler konumunda olanlara, çağrılmış olanlara selam. Bu kutsal kitabın muhteşem parçalarından birisini oluşturur. Bizler Baba Tanrı tarafından seviliyoruz ve İsa Mesih için korunmaktayız. Bu metinde oldukça önemli olduklarından dolayı ele almam gereken birkaç tane söz var. İlk sözcük korunan sözcüğüdür. Bu sözcük bizlere inançtan dönüşü kutsal kitabın başka hiçbir yerinde tanımlamadığı üzere tanımlayan Yahuda kitabının anahtarını verir. Aslında durum biraz korkutucudur ama Yahuda bizleri korkutmak için yazmıyor. Bizi bilgilendirmek için de durumu canlı bir şekilde anlatmaz. Ancak bu bilgileri bizlere inançtan dönüş günlerinde bize güvence vermek için bildirmektedir. Koruma sözcüğü 4 kez kullanılır. İsa Mesih'te korunuyorlar. Onları koruyan Tanrı'dır diyor 21. ayette. Kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun dediğine de 24. ayette dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizi düşmekte alıkoyacak tek Tanrı'dır der. Buna istediğiniz her adı verebilirsiniz ama inançtan dönüş günlerinde bile inanlıya kurtuluş güvencesini verecek olan Tanrı'dır. Göreceğimiz gibi sizler ve ben şu anda inancın dikkate alınmadığı günlerde yaşıyoruz. Rab gelip bizi almadan önce bu imandan soğuma daha ne kadar ilerleyecek bunu bilmiyorum. Başka hiç kimsenin de bildiğini düşünmüyorum ama imanın gitgide azaldığı, sevginin yok olduğu günlerde olduğumuz kesindir. Şimdi korunan sözcüğüne yeniden bakalım. Fiziksel dünyada yiyecekleri korumanın iki yolu var. Biri sirkedir, diğeri de şeker. Günümüzde korunduklarını düşündüğüm birçok kutsal vardır ama bu kişiler sirkeyle korunuyorlar. Yani bu şekilde hareket ederler. Sirkeli bir tutumları var. Ayrıca şekerle korunan kutsallar da var. Yani bu şekilde onlar hareket ediyor. Tatlı ve hoş insanlardır ama sirkeyle korunuyormuş gibi görünenler bile Tanrı'nın lütfu aracılığıyla korunmaktadır. Tanrı'nın lütfu onları korur ya da saklar. Elçi Yuhanna'nın bize Vahiy kitabında söylediği gibi. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ve bu inanların büyük sıkıntı zamanında korunabilmelerinin tek yoludur. Ve bizim de yenmemizin tek yolu budur. Kuzunun kanı. Kötü olanı yenmek için bizim içimizde hiçbir erdem ya da güç yok. Rab İsa'nın kendisinin verdiği örneği kullanmak isterim. Rabbimiz Yuhanna 10. bölüm 11. ayette ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir dedi. Sonra koyunları hakkında konuşarak sözlerine Yuhanna 10. bölüm 27, 28 ve 29. ayetlerde şöyle devam etti. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Eğer bir koyun güvenlikte korunmaktaysa bu koyunun bir marifeti, bir başarısı değildir. Öyle değil mi? Koyun kendini koruyamaz. Düşmanıyla savaşmak için keskin dişleri ve yırtıcı pençeleri yoktur. Koşup kaçamaz da. Tavşan kendini savunamaz ama tavşan sorun gördüğünde kaçabilir. Koyun bunu bile yapamaz. Koyun çaresizdir. Tanrı'nın koyunlarından birisi kurtulduğunu bildiğini söylediğinde kendi erdeminden ötürü övünemez. Çobanıyla övünmektedir. Harikulade bir çobanı vardır. Dostum, eğer kurtuluşunuzdan emin olmadığınızı söylüyorsanız aslında çobanı kötülemiş olursunuz. Çünkü o sizi koruyabileceğinizi söyler. Yaratılmış olan hiçbir şeyin sizi babanın elinden alamayacağını İsa Mesih söylemektedir. Önemli olan sizin ona tutunup tutunamayacağınız değildir. Onun sizi tutacağıdır. O bunu yapabileceğini söyler ve sizin de ona bu durumda güvenmeniz gerekir. Bakın, kurtuluş Tanrı sözünü temel almaktadır. Ona iman edip etmeyeceğiniz size bağlı. Kurtuluş güvencesi, kurtuluşunuzun kesin olduğunu çok açık bir şekilde bildirişi temel alır İncil'de. Yahuda'nın mektubunda bizlere imanın kaybolduğu karanlık günlerden söz edilmektedir. Ve Tanrı hala kendisine ait olanları korumaya yeterli olduğunu söyler. Çağrılmışlara diyor, bizler Mesih İsa'da sadece korunmakta kalmayız. Sadece onda güvenlikte olmakla da kalmayız. Aynı zamanda çağrılırız. Çağrılmış sözcüğü kutsal kitapta kullanıldığı biçimde sadece gönderilen bir davetiye değil, gönderilen, kabul edilen ve Tanrı'nın ruhundan ötürü gerçekleşen bir davetiyedir. Size Elçi Paulus'un 1. Korintler'deki sözlerini aktarayım. 1. Korintler 1. bölüm 22, 23 ve 24. ayetler. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgili karar. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karası, öteki uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsun, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Davetiye gönderilmiştir ve kabul edilip inanıldığında o zaman çağrılmış olursunuz. Yahuda'nın burada söylemek istediği de budur ve Elçi Paulus bunu bizim için çok güzel bir şekilde açıklar. Yahuda 1. bölüm 2. ayete geldiğimizde merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun der. Merhamet, esenlik ve sevgi sözcükleri arasındaki farkı anlamamız gerekir. Sonra da onlar arasındaki kuvvetli ilişkiyi görmemiz. Sevgi Tanrı'nın bir niteliğidir. Tanrı sevgi olduğundan ötürü merhametlidir ve lütuf sağlanmıştır. Tanrı'nın sevgisi bütün insanları sarar. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki kimsenin mahvolması Tanrı'nın isteği değildir. Günümüzde Tanrı yeryüzündeki her insanı sever. Hiçbir favorisi yoktur. Mısır'dan çıkış kitabında Tanrı Musa gibi bir adama bile onun duasını o Musa olduğu için yanıtladığını söylemiş ve Mısır'dan çıkış 33. bölüm 19. ayette Rab bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diye karşılık verdi. Rab adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım der. Tanrı adaletli bir Tanrı'dır ve bütün yaratıklarına eşit davranır. Dostum, Tanrı bugün sizi seviyor. Tanrı'nın sizi ne kadar sevdiğini bilseydiniz yüreğiniz paramparça olurdu. Ve eminim ki ağlardınız. Kendinizi Tanrı'nın sevgisini yaşamaktan alıkoyabilirsiniz ama Tanrı'yı sizi sevmekten alıkoyamazsınız. Güneşin parlamasına engel olamazsınız ama güneşin sizin üzerinize parlamasını engellemek için bir şemsiye açabilirsiniz. Ve kendinizi Tanrı'nın sevgisini yaşamaktan alıkoymaz, Tanrı'nın isteğine karşı koyma, hayatınızdaki günahın şemsiyesi gibi bazı şemsiyeleri açarsanız Tanrı'nın sevgisi altında bulunmayabilirsiniz. Tanrı sizi sevdiği halde, Tanrı sizi sevgiyle kurtarmaz. Bakın, Tanrı'nın başka nitelikleri de var. Tanrı kutsaldır, Tanrı doğrudur, Tanrı adildir. Cennetin parmaklıklarını aşağı indirerek ve standartlarını aşağı çekerek sizi cennete almayacak. Ülke yasalarını yerine getirmekle yükümlü bir hakim, nasıl bir suçluyu serbest bırakmak için rüşvet alamazsa Tanrı da bunu yapmaz. Tabi bunu yapan bazı görevlilerle karşılaşabilirsiniz ve eğer Tanrı insanlar için standartlarını indirirse o da üçkağıtçı bir görevliden daha iyisi olmaz. Burada saygısızlık etmek istemiyorum çünkü Tanrı üçkağıtçı bir görevli değildir. Tanrı'nın kutsallığını ve doğruluğunu ve adaletini sürdürmesi gerekir ve Tanrı aynen bunu yapar. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diyor kutsal kitapta ve Tanrı dünyayı merhametli bir sevgiyle, insanlar için ilgi ve alaka duyan bir sevgiyle sevdi. Ve bundan ötürü biricik oğlunu verdi. Bizim günahlarımızın cezasını çekmesi için oğlunu bize verdi. Bizim için kutsal kurbanı sağlamıştır. Şimdi Tanrı doğru ve adil bir biçimde bir günahkarı kurtarabilir. Günahkar ona gelip onun kurtuluşunu kabul ederse buna Tanrı'nın lütfu adı verilecektir. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir der. Harika bir Grekçe bilgini olan Dr. Trench şu sözler arasında açık bir ayrım yapar. Charis lütuf anlamına gelir ve eleos da merhamet. Lütuf insanların günahlarından söz ettiği halde bu günahların ortaya çıkarttığı Tanrı'nın o görkemli niteliğidir. Onların bağışlamasında Tanrı'nın karşılıksız armağanı vardır ki bu da merhamettir. Bu günahların sonucu olan ızdırapla özel olarak ve derhal ilgilenmektedir. Şimdi insanların günahlarıyla ilgili olanın Tanrı'nın sevgisi değil Tanrı'nın lütfu olduğunu görmeliyiz. Tanrı günahların cezasını ödeyen bir kurtarıcıyı sağladı. Tanrı bunu temel alarak günahkarları kurtarır. Bu Tanrı'nın lütfudur. Ancak günah insanlığa trajediyi getirir. Sık sık sevgi dolu bir Tanrı neden kansere izin veriyor sorusunu duyabilirsiniz. Hastalık ve ölüm insanlığa günahın sonucu olarak geldi. Tanrı günahın neden olduğu ızdırabı görmüştür ve Tanrı'nın merhameti insanlara uzanmıştır. Tanrı merhamette zengindir. Ona bir günahkar olarak gelip onun kurtuluşunu kabul ederseniz sizi lütufla kurtaracaktır. Sonra merhamette zengin olduğu için size merhametini uzatır.
o sırada size teselli de verecektir. Size yardım edecek ve yüreğinizi teselli edecektir. İhtiyaç zamanlarında ona güvenebilirsiniz. Doktor Vernon McGee şöyle diyor. Ben iki kere büyük kanser ameliyatı oldum ve doktorlar bana kanserin hala bedenimde olduğunu ve her an yeniden patlak verebileceğini söylediler. Doğrusunu isterseniz oturduğum yerde aklımda büyük bir soru vardı. Neden? Ve Rabbe neden diye soruyorum. Ama tek sığınağım Göksel Babam, Tanrı bana yanıtın ne olduğunu henüz söylememiş olduğu halde durumumun yanıtının onda olduğunu biliyorum. Ben ondan merhamet istiyorum. Beni lütfuyla zaten kurtardı ama şimdi onun merhametini istiyorum diyor Doktor Vernon McGee. Değerli dinleyicim, merhamet Tanrı'nın bizim yeryüzündeki ızdırabımıza uzanan sevgi elidir. Günahlı birinin Tanrı'nın lütfuna ve bol bol merhamete ihtiyacı var. Ben son yıllarda bu ikisini de bol bol hayatımda görüyorum ve hamd ederek kullanıyorum.